Ayrım 19.
Uygarlığa dönüş. Santa Marta cezaevi. Kızılderili Guajira kalibirlesinin topraklarından çıkmak kolay. Zorluk çekmeden La Vela sınır karakolunu aşıyorum. Antolia ile uzun sürede geldiğim yolu atla 2 günde alabiliriz. Ama tek tehlike bu korkulu sınır karakolları değil. Bir de kaçtığım köy Rio Hacha'ya kadar olan 120 kilometrelik yol var. Yanımda Zorilla ile ilk İspanyolca konuşma denemesini yemek ve içki veren bir meyhanede Kolombiyalı bir adamla yaptım. Pek de zorluk çekmedim. Zorilla'nın dediği gibi lafları ağızda gevelemek insanın dilinin çaldığını pek fark ettirmiyor. Santa Marta'ya doğru yola çıktık. Zorilla beni bu sabah yolun yarısında bırakarak geri dönecek. Vedalaştık. Atı da geri götürmesini kararlaştırdık. At sahibi olmak, bir de evde oturmayı, belirli bir köyün halkından sayılmayı, bilmem kimi tanıyor musun, muhtarın adı ne, bayan ağa ne yapıyor, fondayı kim işletiyor gibi sıkıcı sorulara cevap vermeyi gerektirebilirdi. En iyisi yürüyerek kamyon ya da otobüsle Santa Marta'dan sonra da trenle yoluma devam etmekti. Herkes beni belirli bir yerde çalışmayan, işi olmayan bir yabancı sanmalıydı. Zorilla 3 altın karşılığında bana 1000 peso verdi. Bir işçi günde 8 ile 10 peso kazanabiliyordu. Demek ki bu parayla epey uzun bir süre geçinebilirdim. Santa Marta'nın yakınına giden bir kamyona bindim. Bu şehir Zorilla'nın beni bıraktığı yerden 120 kilometre kadar ötede önemli bir limandı. Bindiğim kamyonda pek iyi anlamamıştım ama keçi ya da keçi yavrusu yükleyecekti. 6-7 kilometrede bir meyhaneye rastlıyorduk. Şoför aşağı inip beni davet ediyor ama hesabı hep ben ödüyordum. Her keresinde de insanın içini yakan bir içkiden 5-6 bardak yuvarlıyor, ben numaradan bir tanesini içer gibi yapıyordum. 50 kilometre gitmeden bizim şoför zil zurna sarhoş oldu. O kadar kendinden geçmişti ki yolu şaşırıp çamurlu bir geçide daldı. Kamyon çamurlara gömüldü. Çıkarmamıza da imkan kalmadı. Kolombiyalı bu işi hiç dert edinmedi. Yerini bana bırakıp kamyonun kasasına uzandı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Santa Marta'ya varması için aşağı yukarı 40 kilometre daha gitmek gerekliydi. Onun yanında bulunmak rastladığım kişiler tarafından sorguya çekilmeme engelliyordu. Sık sık durmamıza rağmen yine de yolu yürüyerek bu kadar çabuk alamazdım. Sabaha karşı uyumaya karar verdim. Güneş doğdu, saat 7'ye geliyordu. Derken iki atın çektiği bir yük arabası göründü. Kamyon arabanın geçmesine engel oluyordu. Şoför yerinde yattığımdan beni şoför sanıp uyandırdılar. Birden sıçrayarak kalktığı için nerede bulunduğunu kestiremeyen adam numarası yapıp kekelemeye koyuldum. Bizim şoför de uyandı ve arabacıyla konuşmaya başladı. Uğraşıp didinmemize rağmen kamyonu çamurdan çıkaramadık. Dingillerine kadar batmıştı. Arabada kara giysili, beyaz başlıklı iki rahibe ile 3 küçük kız çocuğu vardı. Epey tartıştıktan sonra çalılığın bir bölümünü temizlemeye karar verdiler. Arabanın bir tekerleği yolda, bir tekerleği temizlediğimiz yerde 20 metre kadar süren bu çamurlu bölümü aşacak, kamyonu da ardından çekecektik. Herkes elindeki maçete, şeker kamışı kesmeye yarayan bıçak, uzun yola çıkan her adam bunu taşır, ile çalılıkları kesmeye koyuldu. Ben de arabanın çamura gömülmesini önlemek için kesilen dalları yola döşüyordum. 2 saat kadar süren bir çalışma sonucunda geçit hazırlandı. İki rahibe bana teşekkür ederken nereye gittiğimi sordu. Santa Marta cevabını verdim. Doğru yolda değilsiniz dediler. Bizimle birlikte geri dönün. Sizi Santa Marta'nın 8 kilometre yakınına kadar götürebiliriz. Tekliflerini reddetmem imkansızdı. Üstelik garip de kaçabilirdi. Öte yandan yardım etmek için kamyoncunun yanında kalmam gerektiğini söyleyebilirdim ama uzun süre konuşursam foyamın meydana çıkacağından korkuyor ve gracias gracias demekle yetiniyordum. Şimdi arabanın arkasında 3 kız çocuğuyla beraberim. Rahibeler arabacının yanında oturuyorlar. Yola çıkıyor, yanlışlıkla girdiğimiz 5-6 kilometrelik yolu gerçekten çok çabuk alıyoruz. Ana yola vardığımızda hızımız daha da artıyor. Öğleye doğru karnımızı doyurmak için bir handa mola veriyoruz. Küçük kızlarla arabacı bir masaya oturuyor, rahibelerle ben de başka bir masaya. Rahibeler genç, yaşları 25 ile 30 arasında. Tenleri süt beyaz, biri İspanyol, öbürü İrlandalı. Tatlı bir sesle İrlandalı soruyor. Buralı değilsiniz galiba. Hayır, Barranquillalıyım. Kolombiyalı olamazsınız. Saçlarınızın rengi çok açık. Deriniz güneşte yandığı için koyu. Nereden geliyorsunuz? Riohacha'dan. Orada ne iş yapardınız? Elektrikçiydim. Ha, elektrik şirketinde bir arkadaşım var. Adı Perez. İspanyoldur. Onu tanıyor musunuz? Ha, tanımaz mıyım? Çok memnun oldum. Yemeğin sonuna doğru yerlerinden kalkıp ellerini yıkamaya gidiyorlar. İrlandalı tek başına dönüyor. Bir süre yüzüme baktıktan sonra Fransızca, size ele vermeyeceğim. Ama arkadaşım gazetede resminizi gördüğünüzü söyledi diyor. Riohacha cezaevinden kaçan Fransız değil misiniz? İnkar etmek çok daha kötü. Evet efendim, rica ederim beni ele vermeyin. Gazetede anlattıkları gibi kötü bir insan değilim. Tanrı'yı severim. Her zaman da saygı duymuşumdur. İspanyol görünüyor. Arkadaşı öyleymiş diyor ona. Çabucak pek anlayamadığım bir cevap veriyor. İkisi de düşünceli. Yerlerinden kalkıp yeniden tuvalete gidiyorlar. 5 dakika kadar süren yokluklarında kararımı veriyorum. Onlar dönmeden gitmeli mi, gitmemeli mi? Beni ele vermeyi düşünüyorlarsa kaçmak bir şeyi değiştirmez. Çabucak yakalarlar nasılsa. Bu bölgede bir tek sık selva, orman ağaçlık yok. Şehirlere giden köylüler de herhalde çok sıkı denetleniyor. Bugüne kadar başıma iş çıkarmayan talihimin avuçlarına kendimi bırakmak en iyisi. Gülümseyerek dönüyorlar. İrlandalı adımı soruyor. Enrique. Peki Enrique, bizimle gelin. Gideceğimiz manastır Santa Marta'nın 8 kilometre kadar uzağında. Bizimle aynı arabada olduğunuza göre korkacak bir şeyiniz yok. Hiç konuşmayın. Herkes sizi manastırda çalışan biri sansın. Rahibeler yemek parasını ödediler. İçinde 12 paket sigara bulunan bir kutu ve bir kavlu çakmak satın aldım. Yola çıktık. Yol boyunca rahibeler benimle hiç konuşmadılar. Bundan ötürü de onlara minnettardım. Arabacı İspanyolcayı kötü konuştuğumu pek anlamıyordu. Akşama doğru büyük bir hanın önünde durduk. Hanın kapısındaki otobüsün üstünde Riohacha Santa Marta yazıyordu. Otobüse binmeyi düşündüm. İrlandalı rahibeye yaklaştım ve niyetimi ona açtım. Çok tehlikeli dedi. Çünkü Santa Marta'ya varmadan 2 polis karakoluna rastlayacaksınız. Polisler yolculardan hüviyet sorarlar. Bizim arabada başınıza böyle bir şey gelmez. Rahibeye candan teşekkür ettim. Onlara rastladığımdan bu yana yüreğimi sıkıştıran korku kayboldu. Tersine bu iki iyi yürekli rahibeye rastlamak benim için beklenmedik bir olaydı. Gerçekten de hava kararırken bir polis karakoluna rastladık. Polisler Santa Marta'dan Riohacha'ya giden bir otobüsü denetliyorlardı. Hasır şapkamla yüzümü örtüp arabanın içine uzanmış numaradan kestiriyordum. 8 yaşlarında bir küçük kız başını omuzuma dayamıştı ama o gerçekten uyuyordu. Araba geçerken arabacı tam otobüsle karakol arasında durdu. Nasılsınız diye sordu İspanyol olan rahibe. Çok iyiyiz. Memnun oldum. Hadi gidelim çocuklar. Ve rahat rahat yola devam ettik. Saat 10'a doğru iyice aydınlatılmış ikinci bir karakola rastladık. Karakolun önünden her çeşidinden 2 dizi araba sıralanmıştı. Bir dizi sağdan geliyordu, bizimki soldan. Arabalardaki sandıklar açılıyor, polisler sandıkların içine bakıyorlardı. Bir kadının çantasını karıştırarak inmek zorunda kaldığını gördüm. Polis karakoluna götürüldü. Anlaşılan hüviyeti yoktu. Böyle bir durumda yapacak şey kalmıyordu. Arabalar birbiri ardından ilerliyorlardı. 2 dizi olduğundan kimse özel geçiş izni alamazdı. Yol geçit vermediğinden en iyisi beklemeyi kabullenmekti. Hapı yutmuştum. Önümüzde tıklım tıklım dolu bir otobüs vardı. Tepesinde bavullar, koca koca denkler yığılmıştı. Otobüsün ardında da paketlerle dolu koca bir file yerleştirilmişti. 4 polis memuru yolcuları aşağı indiriyordu. Otobüsün yalnız ön kapısı vardı. Kadın erkek herkes buradan inmek zorundaydı. Kadınların çoğu kucaklarında bir bebek taşıyordu. Birer birer otobüse bindiler. Kedula, kedula. Hepsi çıkıyor. Üstünde resimleri yapışık bir karton gösteriyorlardı. Zorilla bana hiç bundan söz etmemişti. Bilsem bir sahte hüviyet edinmeye bakardım. Bu karakolu da geçersem kaç para isterlerse istesinler ödeyip bir kedula almaya karar verdim. Santa Marta'dan Atlantik kıyısında önemli bir liman olan 250 bin nüfuslu Bacurella'ya gitmenin başka yolu yoktu. Hay Allah, bu otobüsün denetlenmesi ne kadar uzun sürdü. İrlandalı rahibe bana dönüyor. Merak etmeyin Enrique. Düşüncesizlik edip bu sözleri ağzından kaçırdığı için ona içerliyorum. Arabacı her daha herhalde duymuştur. Sıra bizde. Arabamız aydınlığa doğru ilerliyor. Oturmaya karar verdim. Yatarsam gizlenmek istediğim izlenimini uyandırmaktan korkuyorum. Sırtımı arabanın yan tahtalarına vermiş rahibelerin arkasından bakıyorum. Şapkamı kafama iyice geçirmişim ama dikkati çekecek kadar da çok değil. Yandan yüzüm seçilebiliyor. Nasılsınız diye tekrarlıyor İspanyol rahibe. İyiyiz. Neden bu kadar geç saatte yolculuk ediyorsunuz? İşimiz vardı. Ne olur bizi geciktirmeyin. Acele etmemiz gerekiyor da. Peki, Tanrı yardımcınız olsun. Sağ olun çocuklarım. Tanrı sizi korusun. Amin, dedi polisler. Rahatça kimse bir şey sormadan geçiyoruz. Geçirmiş olduğumuz dakikaların heyecanı iyi yürekli rahibelerin midesini bozmuş olmalı. 100 metre ötede arabayı durdurup iniyor ve çalılıkların arasında kayboluyorlar. Dönüp arabaya bindiklerinde yeniden yola çıkıyoruz. Bir sigara tüttürüyorum. O kadar duygulanmıştım ki İrlandalı rahibe arabaya binerken sağ olun diyorum. Bir şey değil cevabını veriyor. Ama o kadar korktuk ki midemiz bozuldu. Gece yarısına doğru manastıra varıyoruz. Yüksek bir duvar, kocaman bir kapı. Arabacı atlarla arabayı ahıra götürdü. Küçük kızlar da içeri girdiler. Avlu kapısının önünde kapıcı rahibe ile arabadakiler arasında hararetli bir tartışma başladı. İrlandalı manastırda yatabilmem için baş rahibeyi uyandırıp izin istemenin gerekmediğini söylüyor. İşte tam o sıra karar vermekte gecikiyorum. Bu olaydan yararlanıp çekilmeli ve Santa Marta'nın yolunu tutmalıydım. Nasılsa şehre 8 kilometre kaldığını biliyordum. Bu büyük hata sonradan 8 yıl daha yatmama mal oldu bana. Sonunda baş rahibe uyandırılıyor ve bana ikinci katta bir oda veriliyor. Pencereden şehrin ışıklarını görebiliyorum. Fener ve sahil ışıkları da gözlerimin önünde. Limandan büyük bir gemi çıkıyor. Uyuyorum. Kapım vurulduğunda güneş doğmuş. Korkunç bir kabus gördüm. Lali gözlerimin önünde karnını yarıyor ve çocuğumuz parçalar halinde dışarı çıkıyordu. Tıraş olup çabucak yıkanıyor, aşağı iniyorum. Merdiven başında duran İrlandalı rahibe dudaklarında bir gülümsemeyle beni karşılıyor. Günaydın Henry, iyi uyudunuz mu? Evet efendim. Gelin, baş rahibemiz sizi görmek istiyor, onun odasına gidelim. İçeri giriyoruz, masanın ardında bir kadın oturuyor. Sert yüzlü, 50 yaşlarında, belki daha da yaşlı bir kadın. Siyah, hiç de tatlı bakışlı olmayan gözlerini yüzümde gezdiriyor. İspanyolca biliyor musunuz? Pek az. Rahibe bize tercümanlık yapacak. Fransız mısınız diye soruluyor. Evet efendim. Rio Hacha cezaevinden mi kaçtınız? Evet. Ne kadar oluyor? Aşağı yukarı 7 ay. Bu süre içinde ne yaptınız? Kızılderililerle oturdum. Ne? Gojiralılarla mı? Olamaz. Vahşiler şimdiye kadar kimseyi topraklarında barındırmadılar. Bir tek misyoner aralarına giremedi. Cevabınızı doğru saymıyorum. Neredeydiniz? Gerçeği söyleyin. Size Kızılderililerle beraberdim diyorum. Elimde delili de var. Hani nerede? Denizden çıkardıkları inciler. Ceketimin sırtına iğlenenmiş torbayı alıp önüne koyuyorum. Torbayı açıyor ve içinden bir avuç inci çıkarıyor. Kaç tane var torbada? Bilmem, aşağı yukarı 500-600 olmalı. Bu bir deli sayılmaz. Başka yerden de çalabilirsiniz. Muhterem efendim, vicdanınızın rahatlanması için istediğiniz kadar burada kalabilirim. Bu süre içinde de siz böyle bir soygunu olup olmadığını anlarsınız. Param var. Benim için yapacağınız masrafları da ödeyebilirim. Aksini söyleyene kadar odamdan bir yere kımırdamayacağıma söz veriyorum. Dik dik bakıyor yüzüme. Herhalde ya kaçarsan diyor kendi kendine. Cezaevinden kaçmış adamsın. Buradan kaçmak çok daha kolay. Bütün servetim olan incileri sizlere bırakabilirim. Emin ellerde olduğuna inanıyorum. Peki, anlaştık. Odanıza kapanıp kalmanızın gereği yok. Sabah ve öğleden sonraları rahibeler kilisedeyken bahçeye çıkabilirsiniz. Mutfakta çalışanlarla birlikte yemeğinizi yersiniz. Görüşmeden içim tam rahatlamamış halde çıkıyorum. Odama gitmek üzereyken İrlandalı rahibe beni mutfağa sürüklüyor. Koca bir çanak kahve, taptaze kara ekmek ve tereyağı veriyor. Bir şey söylemeden ayakta kahvaltımı bitirmemi bekliyor. Kuşkulu bir görünüşü var. Benim için yaptıklarınıza çok teşekkür ederim diyorum. Daha da fazlasını yapmak isterdim dostum ama elimden bir şey gelmez. Bu sözlerden sonra mutfaktan çıkıp gidiyor. Pencerenin önünde oturmuş şehre, limana, denize bakıyorum. Tarlalar hep ekili. Tehlikede olduğum bir türlü aklımdan çıkmıyor. Öyle ki gece kaçmaya karar veriyorum. İncilerin canı cehenneme. Baş rahibe ister kendine saklasın ister manastırına. Bana hiç güven vermiyor. Yanılmış da olmam. Çünkü bir Katalan nasıl olursa Fransızca bilmez. Hele bir manastırın baş rahibesi dolayısıyla eğitim görmüş bir kadın olursa sonu gece tüyeceğim. Öğleden sonraya avluya inip bahçe duvarını nereden aşabileceğimi anlayacağım. Bire doğru kapım vuruluyor. Lütfen yemeğe inin Henry. Sağ olun, geliyorum. Mutfakta masanın başına oturmuş, tabağıma haşlanmış patatesle et koyuyorum ki kapı açılıyor ve beyaz üniformalı, tüfekli, 4 polisle, eli tabancalı, omuzu sırmalı bir subay görünüyor. Kımıldama, gebertirim. Kelepçeleri bileklerime geçiriyorlar. İrlandalı rahibe bir çığlık atıp bayılıyor. Mutfakta bulunan iki rahibi onu ayağa kaldırıyorlar. Gidelim diyor komutan. Birlikte odama çıkıyoruz. Çıkınımı arıyor ve elimde kalan 100 pezoluk 36 altını hemen buluyorlar. Buna karşılık içinde zehirli okların bulunduğu muhafazaya dokunmuyorlar. Bunları kalem sandılar herhalde. Gizlemek gereğini duymadığı bir memnunlukla komutan altınları cebe indiriyor. Yola çıkıyoruz. Avluda eski bir araba var. 5 polisle ben içine tıkılıyorum. Kapkara giysili bir polisin sürdüğü araba son hızla yola koyuluyor. Yıkılmış haldeyim. İtiraz edemiyorum. Onurlu görünmeye çalışıyorum. Erkek olduğunu unutma ve umudunu hiçbir zaman yitirmemem gerektiğini düşün. Bütün bunlar kafamdan hızla geçiyor. Arabadan indiğimde bir paçavra değil bir erkek görünüşünde olmaya öylesine kararlıyım ki yüzüme bakan subayın ilk sözü bu Fransız epey sağlama benziyor oluyor. Elimize düşmek onu pek üzmemiş. Odaya giriyor, şapkamı çıkarıyorum. Bir şey söylemedikleri halde çıkınımı bacaklarımın arasına koyup oturuyorum. İspanyolca biliyor musun? Hayır. Eskiciyi çağırın. Az sonra mavi önlükle elinde bir ayakkabıcı çekici ufak tefek bir adam görünüyor. Bir yıl önce Rio Hacha'dan kaçan Fransız sen misin? Hayır. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Bir yıl önce Rio Hacha'dan kaçan Fransız ben değilim. Kelepçelerini çözün. Sen de ceketinle gömleğini çıkar. Bir kağıt çıkarıyor ve bakıyor. Bütün dövmelerim bu kağıtta yazılı. Sol elinin baş parmağı kopuk değil mi? Öyleyse sensin Rio Hacha'dan kaçan. Hayır ben değilim. Çünkü ben bir yıl önce değil, 7 ay önce kaçtım. Aynı şey. Senin için aynı olabilir, benim için değil. Anlıyorum, sen eşine her yerde rastlanan katillerdensin. İster Fransız ol, ister Kolombiyalı, bütün katiller matadores aynıdır. İflah olmazlar. Ben bu cezaevinin ikinci müdürüyüm. Seni ne yapacaklarını da bilmiyorum. Şimdilik seni eski dostlarının yanına koyacağım. Hangi dostların? Kolombiya'ya getirdiğin dostların. Beni parmaklıkları avluya bakan bir hücreye götüren polislerin peşi sıra yürüyorum. 5 dostum da şimdi karşımda. Kucaklaşıyoruz. Senin bir daha ele geçmeyeceğini sanıyorduk dostum diyor Clouseau. Maturet de çocuk gibi ağlıyor. Daha da çocuk ya. Diğer 3 kişi de çok üzgün. Onları bulmak bana yeniden güç veriyor. Anlat diyorlar. Sonra anlatırım. Hele siz anlatın önce. Biz 3 aydır buradayız. İyi davranıyorlar mı? Ne çok iyi ne de çok kötü. Barankila'ya gönderilmeyi bekliyoruz. Söylenilenlere bakılırsa orada bizi Fransız yetkililerine teslim edeceklermiş. Namussuz oğlu namussuzlar. Hiç kaçmayı denediniz mi? Daha yeni geldin. Hemen kaçmayı düşünüyorsun. Amma da yaptın. Yakalandım diye kaçmaktan vazgeçeceğimi sanıyorsun. Sıkı denetim var mı? Gündüzleri pek değil ama geceleri bizim için özel mahfuz koyuyorlar. Kaç kişi? 3 kişi. Bacağın nasıl? İyi, artık toparlanamıyorum. Hep içeride misiniz? Hayır, sabahları 2, öğleden sonraları da 3 saat avluya çıkıp güneşleniyoruz. Kolombiyalı tutuklular nasıl? Söylenenlere göre çok tehlikeli herifler varmış aralarında. Öğleden sonra avluda klozetoyu kenara çekmiş konuşurken beni çağırıyorlar. Polisin peşinden gidiyor, sabahki odaya giriyorum. Karşımda cezaevi komutanıyla beni daha önce sorguya çeken adam. Şeref köşesi çok esmer, neredeyse kapkara bir adam tarafından işgal ediliyor. Renk olarak kızılderililerden çok zenciye yakın, kısa kıvırcık saçları zenci saçı gibi. 50 yaşlarında kara ve çok kötü bakışlı gözleri var. Kısacık kesilmiş bıyıkları, kalın dudaklı ve ikinci bir ağzın üstünü hafifçe örtüyor. Gömleğinin önü açık, kravatsız. Sol tarafında bir nişanın yeşilli beyazlı şeridi. Eskici de odada. Fransız 7 ayın sonunda ele geçtin. Bu süre içinde ne yaptın? Guajirolarla birlikteydim. Benimle dalga geçersen eşek sudan gelinceye kadar dayak yersin. Gerçeği söylüyorum size. Kimse Kızılderililerle birlikte yaşayamadı. Yalnız bu yıl en azından 25 sahil muhafaza görevlisini öldürdüler. Hayır, sahil muhafaza görevlilerini öldüren kaçakçılar, onlar değil. Peki bu dediğim belki doğrudur. 36 altın pezoyu nereden çaldın? Çalmadım, benimdir. Bir dağlı kabilenin reisi olan Justo verdi. Bir Kızılderilinin bu kadar parası nasıl olur? Sana nasıl verir? Peki şef, hiç bu kadar paranın çalındığını duydunuz mu? Doğru, son günlerde böyle bir soygun olmadı. Polis bildirilerinde görülmüyor. Yine de bir soruşturma yapılması engellenemez. Yapın soruşturmanızı. Bakın nasıl doğru söylediğim anlaşılacak. Fransız, Rio Hacha cezaevinden kaçmakla büyük bir hata yaptın. Hele birkaç sahil muhafaza görevlisini öldürmek suçundan asılması beklenen Antonio'yu da kaçırmakla daha da büyük bir suç işledin. Şimdi Fransızlar tarafından arandığını, müebbet hapis cezasına çarptırılmış olduğunu da öğrendik. Tehlikeli bir katilsin. Seni diğer Fransızlarla bir araya koyarsam kaçacağını biliyorum. Onun için Barranquilla'ya gidene kadar hücrede kalacaksın. Herhangi bir hırsızlık orayı görülmezse altınların geri verilecek. Dışarı çıkıyorum. Yerin altına inen bir merdivenin başına sürüklüyorlar beni. 25 basamak indikten sonra sağında solunda bir takım kafeslerin bulunduğu kör kandille aydınlatılmış bir koridora varıyoruz. Bir hücrenin kapısını açıp beni içeri itiyorlar. Koridora açılan kapı kapandığında vıcık vıcık zeminde leş gibi bir koku yükseliyor. Her yandan bana sesleniyorlar. Her parmaklıklı inde bir, iki ya da üç tutuklu var. Fransız, Fransız, ne yaptın? Neden buradasın? Bu hücrelerin ölüm hücresi olduğunu biliyor musun? Susun da konuşsun diye bağırdı biri. Evet, Fransızım. Rio Hacha cezaevinden kaçtığım için buraya tıkıldım. Yarım yamalak İspanyolcamı rahat canlıyorlar. Şunu iyi öğren Fransız. Bulunduğun hücrenin zemininde bir tahta var. O tahtanın üzerinde uyuyacaksın. Sağda içi su dolu bir kutu olacak. Çok dikkatli kullan, sabahları su verirler bize. Sonra istesen de alamazsın.